أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقيل قال الشافعية في تعريف الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Bugünkü dersimizin konusu İmam-ı Şafii Rahimahullah'a göre fıkhın tarifidir. Bir önceki derste, yani önceki derslerde Hanefilere göre fıkhın tarifini yapmıştık. Bugünkü derste Şafiilere göre fıkhın tarifini yapacak. Fıkhın tarifi hakkında İmam Şafii şöyle diyor: nedir fıkıh? El-ilmu. Kel-cins. Şerh de diyor ki, el-ilmu kel-cins diyor. Bunu daha önce de söylemiştik. Çünkü usul ilminin tarifinde de usul nedir? İlmun yurafu bihi ila ahirihi. Oradaki ilim kelimesi içinde aynı şekilde kel-cinsi demiştik. Yani cinstir demiyor da kel cinsi, cins gibidir diyor. O kapı cins gibi olma ifadesi nereden kaynaklanıyordu? Geride de söylediğimiz gibi tarifler ya tarifi hakikidir veyahut da tarifi ismidir. Tarifi hakikiler mahiyeti hakikisi olan tariflerdir. Olan şeyin tarifleridir. Mesela insan kelimesinin mahiyeti hakikiyesi var. Nedir o? Hayvanun nasık. Yani hariçte ferdi var insan kelimesinin. Dolayısıyla mahiyeti hakikiyesi var. Mahiyeti hakikiyesi olanlarda mesela insan kelimesinde insan nedir? Hayvanun nasıkun dediğimiz zaman da oradaki tarifteki hayvan cinstir. Nasık da fasıldır. Ama tarifi ismilerde yani mahiyeti hakikiyesi olmayan ya mahiyeti itibariyesi olan ki bizim okumuş olduğumuz bütün ilimlerdeki tarifler böyledir. Mahiyeti hakikiyesi yoktur, mahiyeti itibariyesi vardır. Bunlara tarifi ismi diyoruz. İşte bu tarifi ismilerde mahiyeti hakikiyesi olan insanın tarifi olan hayvanın nasıktaki hayvan cins idi. Ama tarifi ismilerde o hayvanı karşılayana da cins gibi derler. Fasla da fasıl gibi derler. Gibi kelimesi buradan çıkıyor. Yani kel cins demesinin sebebi bu. Şimdi biz dedik ki el-ilmu. İlim daha önce de söylediğimiz gibi üç manada ifade ediliyor. İlim nedir? Mesail. İlim nedir? Tasdikul mesail. Ve idrakül meşal. İlim nedir? Üçüncü olarak da melekedir diyor. Öyle değil mi? Yani tasdikül mesail, meleke veyahut da mesail. İlim bu. Şimdi burada İzmiri'nin ve diğer bazı şerhlerin değinmiş olduğu bir konuyu kısaca izah etmeye çalışacağım. İlim kelimesinden burada maksat nedir? Onu ortaya koymak için. İlim kelimesine bu üç manayı verdikten sonra yani biz ona ister mesail diyelim, ister tasdikul mesail diyelim, ister meleke diyelim. Hangisi olursa olsun fıkıh kelimesinin müsemmasında ihtilaf edilmiştir. Fakihler fıkıh kelimesinin müsemması nedir? Bu noktada ihtilaf etmişlerdir. Bazıları demişlerdir ki fıkıh kelimesinin müsemması fıkhın bütününün kat'i olmasıdır. Bazıları demişler bütünü derken bütün mesailinin kat'i olmasıdır. Bazıları da demişlerdir ki fıkhın bütün mesailinin zanni, galibi zan, zanni olmasıdır. Bazıları da demişlerdir ki fıkıhtaki bütün mesail bir kısmı kat'idir, bir kısmı zannidir. Şunu öncelikle ifade edelim ki böyle bir ihtilaf nereden kaynaklanıyor? Böyle bir ihtilaf edille-i nakliye fıkhın bütün mesailinde kat'iyeti ifade eder mi? Yoksa bütün mesailinde zanniyeti mi ifade eder? Yoksa bazı mesailde kat'iyeti, bazı mesailde zanniyeti mi ifade eder? Bunda ihtilaf olduğundan dolayı fıkıh isminin müsemmatının kulluhu kat'iyyun, kulluhu zanniyyun, yani kulluhu derken fıkhın bütünü, bütün mesaili kat'idir, zannidir veya bir kısmı kat'idir, bir kısmı zannidir. Hemen aklınıza şu sorunun geldiğini anlıyorum. As-salatu vacibetun, kat'idir. Dolayısıyla kulluhu zanniyyun diyenler neye dayanarak bu ifadeyi söylüyorlar? Yani fıkhın bütün mesaili zannidir derken neye dayanıyorlar? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir düşünce olabilir mi daha doğrusu? Ama biz dersin ileriki bölümünde göreceğiz. Ne göreceğiz orada? Fıkıh, Araplar derler ki el fıkhu zannun. Fıkhu zandır derler. Bu ifadeyi çok kullanırlar. Orada kastedilen fıkıh nedir? Orada kastedilen fıkıh zaruriyat-ı diniye dediğimiz namazın farz olması, orucun farz olması, faizin haram olması, zinanın haram olması, hırsızlığın haram olması, zekatın farz olması gibi zaruriyat-ı diniye dediğimiz meseleler bu tarifin içerisinde yoktur. Bu tarifin içerisinde yoktur. Nitekim bunu tarifin ilerleyen bölümünde وَمَا عُلِمَ ضَرُوَةً كَمْنُهُ مِنَ الْد۪ينِ dinden olduğu zorunlu olarak bilinenler de bu tariften çıkar diyecek. Dolayısıyla bizim burada fıkıh lafzının müsemması, fıkıh lafzının müsemması, fıkhın bütün mesaili kat'idir, bütün mesaili zannidir diyenler, bütün mesaili zannidir diyenler buradan hareket. Yani müçtehide nispetle bunu yapmaktadırlar. Bunu söyledikten sonra yani fıkıh lafzının müsemmasında bu ihtilafı naklettikten sonra ikinci bölümüne geçelim. İlim kelimesi hakkında vereceğimiz bilginin. İkinci bölümü de şu. İlim zikredilir, ıtlak edilir. Ondan ne kastedilir? Yakini kastedilir. İlim ıtlak edilir, ondan ne kastedilir? Üç kasıt var. O üç kasıttan hangisinin maksat olduğunu fıkhın müsemmasına uygulayarak çıkarmaya çalışacağız. Onu çıkardıktan sonra da inşallah meseleler kolaylaşacak. İlim lafı ıtlak edilir, onunla yakini kastedilir. Yakini ilim. Yani bu ilim dediğimiz ister mesailden ibaret olsun, ister mesaili tasdikten ibaret olsun, ister melekeden ibaret olsun, o ayrı bir taraf. Bununla birlikte ilim dendiği zamanda yakini kastedilir. Veyahut da ilim ıtlak edildiği, ilim dendiği zamanda mutlak mesail, mutlak meleke, mutlak tasdik kastedilir. İkincisi bu. Veyahut da ilim dendiği zamanda bundan mutlak idrak kastedilir. Yani tasavvurata ve tasdikata şamil olan mutlak idrak kastedilir. Burada onun üzerine vurgu yapacağız. Çünkü dikkat ederseniz hemen Molla Hüsrev'in ibaresinde el-ilmu diyor, ondan sonra bir ahkam deyince harace bihiye tasavvurat diyecek. Demek ki tasavvuratın bunun öncesinde ilmin tahtına ne olması lazım? Girmesi lazım. Çıktı demek diyebilmek için öncesinde girmiş olması lazım. Bunlar bu açıklamalar da sırf o kayda doğru mana verelim diye yapıyor. Demek ki ilim ıtlak edildiği zaman buna bundan üç şey kastedilebilir. Ya yakini, ya mutlak mesail ila ahirihi veyahut da mutlak idrak kastedilir. Şimdi biz ilimden yakiniyi kastedecek olursak, geride fıkıhla, biz fıkhın tarifini yapıyoruz. Fıkıh isminin müsemması nedir derken, vermiş olduğumuz üç tane farklı görüş var. Neydi onlardan? Fıkhın bütünü, yani bütün mesaili kat'idir demiştik. Fıkhın bütün mesaili zannidir bir görüşe göre. Bir üçüncü görüşe göre de fıkhın bütünü bir kısmı kat'i, bir kısmı zannidir demiştik. Eğer biz ilim kelimesinden yakiniyi kastedersek, bu fıkhın isminin müsemmasına yüklemiş olduğumuz üç manadan ikisi yakini olamayacağı kesindir. Neden? Çünkü ne diyordu ikinci görüş? Fıkhın bütün mesaili zannidir diyor. Onun ilimden yakini kastederseniz, o zaman o ilim, mesela fıkhı tarif ediyoruz. Nedir fıkhı? El-ilm, yakini olan bir bilgidir. Neyle ilgili? Biz şimdi fıkhı anlatıyoruz. Halbuki fıkhı neydi? Müsemmatı neydi? Tamamı zanni idi. Ona uymadı. Veyahut da bir kısmı yakik, bir kısmı kat'idir, bir kısmı zannidir, ona da uymadı. Yakini kelimesi. Yani ilimden yakini, bilgi, ilim manasını alırsak ona uymaz. Ama o fıkıh isminin müsemması ilk görüşe göre neydi? Kulluhu kat'iyyün idi. Yani fıkhın bütün mesaili kat'idir. O zaman fıkhın bütün mesaili kat'idir sözü neyle uyum gösterebiliyor? Zahirde ha gene göstermeyecek. İlimden maksat yakinidir dediğimizde uyum gösteriyor gibi görünüyor bize. Niye öyle söyledik? Çünkü fıkıh lafzının müsemması fıkhın bütün mesaili kat'idir derken oradaki kat'i ile kastedilenle ilim ıtlak edildiği, zikredildiği zaman yakini kastedilir dediğimizde o yakini ile kastedilen aynı şey değildir. Nasıl? Biz ileriki bahislerde gelecek hâfı anlatırken diyeceğiz ki hâf meddulunu kat'an ifade eder. وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ diyeceğiz. Başkasını ihtimal etmez. Oradaki ihtimali kayıtlayacağız. Nasıl ihtimal etmez başkasını? İhtimalen, naşien, an delil diye kayıtlayacağız. Delilden kaynaklanan, delilden neş'et eden bir ihtimalle başkasını ihtimal etmez. Bunun manası nedir? Başka bir ihtimalle gayrı ihtimal eder. Mesela Cahili Zeydun dediğiniz zaman da Zeyd bana geldi. Zeyd lafı nedir? Has bir lafızdır. Meddülünü kat'an ifade eder. O zaman gelen Zeyd'den başkası olamaz demektir. Bu Zeyd'den başkası olamaz deme, Zeyd'den başkası olamayacağı herhangi bir delilden ispat edilemez. Ancak Zeyd'dir bu. Ama Cahili Zeydun der adam, milkiyet alakasıyla Zeyd'in kölesini kastedebilir. Zeyd değil, köleci geldi diyebilir. Ama bir delil yok ortada. Bunu kastedebilir. Ha demek ki delilden neş'et eden bir ihtimalle gayri ihtimal etmiyor. Mutlak olarak gayri ihtimal etmiyor demek değil. Bu misali niye verdim? Burada da fıkıh lafzının müşemması fıkhın bütün mesailinin kat'i olmasıdır diyenler neyi kastediyorlar bu kat'iyetten? Delilden neş'et eden ihtimalle nakizini ihtimal etmez, onu kastediyorlar. Yoksa mutlak ihtimal etmez demek değildir. Başkasını ihtimal edebilir. Ama ilim kelimesi ıtlak edilip ondan yakin kastediliyorsa oradaki yakin, gayrı asla ihtimal etmez demektir. İster delilden neş'et eden bir ihtimalle olsun, isterse biraz önce de söylediğimiz gibi delilden neş'et etmeyen başka bir ihtimalle olsun, asla ihtimal etmez demektir yakin. Dolayısıyla ilim kelimesinden, tarihteki ilim kelimesinden yakiniyi kastetmemiz mümkün değil. O zaman buradaki ilim kelimesinden maksat ne olabilir? Geriye iki tane kaldı. Birisi neydi? Söylediğimiz yuradı bihi mutlakul mesail, mutlakul meleke, mutlakul idrak dediğimiz kalır. Son olarak da mutlakul tasdik kalır. Son olarak da üçüncüsü neydi? Mutlak irade idi. O mutlak iradeden maksat neydi? Tasavvurat ve tasdikata şamil olan mutlak idrak kaldı geriye, irade değil, idrak kaldı. Dolayısıyla biz burada o manadan hareketle giderken ibarenin ilerisinde biraz rahat etmiş oluruz. Ve gidelim. Aslında anlatılacak çok daha mesele var. Biraz daha onlara siz bakınız inşallah. Ben ön bilgisini size verdim. Yoksa bir sakırda kalacak. Kıyla, kâle şafiiyyeti fî tarifil fıkh. Fıkhın tarifinde İmam Şafii rahimahullah diyor ki fıkh nedir? El-ilm, ilimdir. Yani mutlak idraktır. Tasavvuratı ve tasdikatı idraktır. Kendiniz demiştik. El-ilmu idrak değil, bil-ahkam. Ahkamı idraktır. Haracebihye tasavvuratı. Diyor ki bu ahkam kelimesiyle ne çıktı? Tasavvurat ilk çıktı. Demin girmişti zaten değil mi? Çünkü mutlak idrak dediğiniz zaman da tasavvurat ve tasdikata şamil olan idrak diyorduk zaten. Bu ahkam kelimesiyle tasavvurat çıktı. Ahkam ile tasavvurat çıkar mı hakikaten? Evet çıkar. Neden? لِيَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ هَاهُنَا Çünkü burada hüküm ile murat nedir? اَنْنِشْبَتُ الْحُكْمِيَّتُ Nisbet-i hükmiyedir. Şimdi hüküm kelimesine üç mana yükleyebiliriz. O üç mananın üçü de buraya uymaz. Buraya uyacak olan mana ancak hangisi olabilir? İşte bu sanıfın söylemiş olduğu burada ifadesi bizi neyi çağrıştırır? Demek ki başka yerde hüküm farklı manada olabilir. Nitekim de öyleydi. Biz geride Şafiilere göre hükmü tarifi neydi? Hıtabullah idi. Hanefilere göre neydi? Eser-i hıtabillah idi. Mantıkçılara göre ise hüküm o değildir. Mantıkçılara göre hüküm ise idrakenle nisbete vakıatun evleyşet bir vakıatun. Nisbetin vakı veya vakı olmamasını idrak etmektir. Ki buna tasdik diyor mantıkçılar zaten. Hüküm onlara göre de bu manadadır. O üç manada buraya uymaz. Buraya uyan mana hangisidir? Musannıfın söylemiş olduğu لَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِي هَاهُنَا اَنْ نِسْبَتُ الْحُكْمِيَّتُ Nisbeti hükmiyedir. Nisbeti hükmiye سَوَاُنْ كَانَتْ بَيْنَ الْاَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ İsterse bu nisbeti hükmiye beş şey arasında ve efali mükellefin. Mükellefin beş şeyle Efali mükellefin arasında olan nispet olsun. Ne demek o? As-salatu vacibetun demek bu. As-salatu vacibetun. Nasıl çıkıyor buradan o mana? Sevam kâmet diyoruz. İster bu nispet olsun. Nispet ifadesi tabii mantıkçıların ifadesidir. Nahil itibariyle isnahtır o. Ama mantıklara nispet deniyor. İster bu nispet olsun. Beynel eşya'il hamse, vücud nedir, ibaha, keraha, hürmet, beş şey dediği bu. Bununla ve fâlil mükellefin, mükellefin fiilleri, namaz, oruç, had, zekat, faiz bunların hepsi ne oluyor? Mükellefin fiilleri oluyor. O mükellefin fiilleriyle bu beş şey arasında olan nispet olsun bu ki bizim burada maksadımız da odur. Yani as-salatu vacibetun, er-riba haramun. Bakınız es-salatu vacibetinde nispet var. Cümledir değil mi? Aynı şekilde er-riba haramında nispet var. İşte bu nispet hem de nasıl bir nispet? Bu nispet beynel eşya'il hamse mesela es-salatu vacibetinde eşya'il hamse'de ne var? Vücub var. Bir de ne var orada? Efalil mükellefin namaz var. Veyahut er-riba haramun derken riba yani faiz yemek tabii. Kasıt ribanın bizzat kendisi değil. O nedir o? Mükellefin fiilidir. Haramun da nedir orada? Yani hürmet dediğimiz şey de o beş şeyden bir tanesidir. Nispet ister bunlar arasında olsun ev gayrihima veyahut da bu ikisi yani eşya-i hamse ile ef'al-i mükellefinden başka şey arasında olsun. Buna İzmir'i güzel bir yorum getirmektedir. Diyor ki bu beş şeyin gayrın, bu beş şeyle ef'al-i mükellefinin gayrında nisbet-i hükmiyenin olmasından anlamamız gereken nedir diyor? Gayırdadır ama yine nereye rücu edecektir bu nisbet? Bu söylemiş olduğumuz beş şey ile ef'al-i mükellefin arasında olan nisbete dönecektir. Misal de veriyor ona, misalin kendisini sadece size söyleyeyim. Misal de diyor ki, el-vaktü sebebun li vücubi salati. Vakit namazın vücubuna sebeptir. Vakit namazın vücubuna sebeptir. Burada müftüde haber var malumunuz. Burada bir nisbet var. Ama bu nisbet beş şey ile mükellefin fiilleri arasında olan bir nisbet midir? Hayır değildir. Çünkü vakittir burada mevzu, sebeptir burada ne? Sebebun li vücubi salati derken mahmul değildir. Ama bu oraya rücu eder. Niye rücu eder? Çünkü bu as-salatu tecibu bi sebebil vakti şeklindedir. Buna çevrilir, buna döner netice itibariyle. Bunu nereye çevirebiliyoruz o zaman? Genel nisbet-i hükmiye ama beş şeyle ef'al-i mükellefin arasında olan nisbet-i hükmiyeye bunu çevirebiliyoruz. Böyle olur. Vel ilmu biha. İşte bu nisbet-i hükmiyeyi idrak tasdikun bimanel i'tikad-ı racihi. İtikad-ı racih kanaat demek. Kanaat manasında olan tasdiktir bu. Şimdi burada Molla Husrev'e bu sözünden dolayı Molla Husrev ta dersin başında söylemiş olduğumuz fıkıh isminin müsemması nedir demiştik bir görüşe göre? Fıkhın bütün mesaili zannidir demiştik. Bazıları diyorlar ki Molla Husrev burada vel ilmu bihayı tasdikun bimanel irtikade racih yani irtikade racih manasında tasdiktir demesi, irtikade racih kanaat ifadesini kullanması Molla Husrev'in rahimahullah fıkıh lafzının müsemmasından fıkhın bütün mesailinin zanni olduğuna delildir diyorlar bazıları. İzmiri bunu reddediyor. Hayır öyle değildir diyor. Neden? Çünkü Şeyh Ekberüddin muhtasar şerhinde diyor ki bu tarihteki ilimden maksat kadri müşterektir. Allah Hüseyin'in kastı da olur. Nedir o? Yani zandan, taklitten ve yakinden müteşekkil olan müşterek miktardır. Yani bu üçüdür demek istiyor. İrtikad-ı racih deyince sadece zan demek istediği itiraz eden kişi. Hayır sadece zan değil. Bakınız Ekberüddin Babertidir. Muhtasar şerhinde diyor ki burada kastedilen yani itikad-ı racih ile kastedilen nedir? Hem yakine, hem zanna, hem de taklide şamil olandır. Ekmelüddin'in ifadesine göre eğer biri itikad-ı racihi kullanıyorsa ibaresinde yani ilimden maksat, tarih, fıkhın tarihindeki ilimden maksat İrtikad-ı racihtir diyorsa o kişi kanaattır diyorsa yani. Sadece zannı kastetmiştir bunu söyleyemezsiniz. Ekmelüddin'in ibareti bize bu bilgiyi veriyor. Ne diyor? Orada maksat kadri müşterektir. O müşterek miktardır. O müşterek miktarda nelerden oluşuyor? Üç şeyden oluşuyor. Zan olabilir, yakın olabilir ve taklit de olabilir diyor. Ha. Zan olabilir, taklit olabilir, yakin olabilir. Sadece özellikle yakindir ifadesini kullanamazsınız. Bu üçü olabilir itikad-ı racih dediğiniz zamanlar. Dolayısıyla Molla Husrev de burada El-ilmu bil-ahval diyorsa tarifte, oradaki ilimden maksadı nedir? O üçtür. Üç şeydir ha. Üçüdür. Sadece zan değildir. Sadece zan olsaydı o itiraz edenlerin itirazı yerinde olurdu. Ama öyle değildir diyor ha. Peki. Ayrıca Molla Hussein tarifin ilerisinde min edilletiha kısmını anlatırken diyecek ki min edilletiha ile tariften ne çıkmıştır? Mukallidin ilmi de çıkmıştır diyecek. Bunun manası nedir? Bunun manası tarifin o kısmına gelene kadar demek ki mukallidin ilmi tarifin içerisindedir. Mukallidin ilminin tarifin içerisinde olabilmesi için itikad-ı raciha bu üç manayı da yüklemek gerekiyor. Aksi takdirde mukallidin ilmi ta ilim lafından çıkar. O da bir gösterge, yani o da bir gerekçe olarak gösterilebilir. İzmir'i ona da değinmiştir ha. Peki. Şimdi dedik ki biz nedir ilim? Fıkıh el-ilmu bil-ahkam. Ahkamı, yani nisbet-i hukmiye manasında olan ahkamı idraktır. Öyle ahkam ki eş-şer'iyyeti. Şer'i olan ahkam. İnşallah az kaldı. Mukaddimeden çıkıyoruz yakın zamanda. Ana konulara gireceğiz. Yani bunu söylüyorum çünkü ibarenin de hakkını vermek için olanları da anlatmamız gerekiyor. Anlıyorum biraz böyle afaki şeyler gibi geliyor ama bu mukaddime böyle. Bunu ancak böyle anlayabiliriz. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Şimdi eş-şer'iyyeti kaydını tefsir ediyor. Ne diyor? El-mevkufeti ala kutab-ı şari'i. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tarif Hanefi usulcülerin veya Hanefi fakihlerin fıkıh tarifi değil. Bu tarif Şafiilerin fıkıh tarifidir. Bunu öncelikle bir söyleyelim çünkü onun üzerine vurgu yapacağız burada. Ve bir sonraki bölümde. Şer'iyye kaygını musallık nasıl tefsir ediyor Molla Hussein? Eş-şer'iyyeti el-mevkufeti ala kıtab-ı şari'i. Ahkam, öyle ahkam ki şer'i. Yani el-mevkufeti. O ahkam dayanıyor. Neye dayanıyor? Ala kıtab-ı şari'i. Bize göre ala entebi kıtab-ı şari'i olacaktı değil mi? Hanefi usulcülere göre öyleydi hükmün tarihi. Neyse bu tabi Şafilerin tarifidir şöyle değil. El-mevkufeti ala kıtab-ı şari'i. Şimdi burada biz geride hükmü neden ibaret kılmıştık? Nisbeti hükmiyeden ibaret kılmıştık. Yani hüküm nedir demiştik? Beş şey ile vücub dediğim ibaha, keraha, hurmet ile efali mükellefin arasındaki nisbeti hükmiyeden ibarettir demiştik. Peki bu nisbet bu tarifi yapanlara göre ancak nereden bilinebilir? Hıtabullah'tan bilinebilir, öyle değil mi? Ancak Hıtabullah'tan bilinebilir. Dolayısıyla madem ki Hıtabullah'tan bilinebilir, yani şari'in beyanı o da hıtabıdır. Onunla biliniyor, o zaman o Hıtabullah hepsini içeriyor zaten. Yani ameli olanı da, itikadi olanı da hepsini içeriyor. Daha sonra ameliyle hepsini çıkaracağız ama burada hepsi onun tarifin içerisine giriyor. Dolayısıyla burada bima yetevakkafu ala kıtab-ı şari' diye şer'iyye kaydını nasıl tefsir etmesi gerekiyor o zaman bu tarifi yapan şafiilere göre şer'iyye dediğimiz o zaman el-mevkufeti ala kıtab-ı şari' diye tefsir edilmesi gerekiyor. Bu zaten malum olan bir şey aslında. Bu Şafiilerin görüşünü bildikten sonra bu tefsir zaten malumu ilandan başka bir şey değil. Ancak burada telbih ve tevzihte yapılan bir yorum var ki o yoruma göre nasıl bir tefsir yapmamız gerekir şer'iyye kaydına orası önemlidir. Daha doğrusu telbih sahibi yani Tahtazani ne demiştir? Ahkamı açıklarken nisbeti hukmiyedir dememiştir. Ne demiştir? Hıtabullah demiştir. Eğer siz gerideki yani fıkıh nedir? El-ilmu bil-ahkam, Allah'ın hitabını idrak etmektir. Oradaki ahkamı nasıl tefsir ediyor onlar? Hitabullah olarak tefsir ediyorlar. Eğer biz hitabullah olarak ahkamı açıklarsak, şer'iyet kaydına nasıl bir mana vermemiz lazım? Şer'iyet kaydına nasıl bir tefsir getirmemiz lazım? İzmiri, hatta telbihten maknen söylüyor onu, telbihin kendisine de bakınız göreceksiniz. Telbih sahibi diyor ki, aynı tefsir, yani Molla Husrev'in ey el-mevkufete ala kitab-ı şari' aynı tefsiri yaparız. Ama el-mevkufete ala kitab-ı şari'den neyi kastetmemiz gerekir? Orası farklıdır işte. Orada diyor ki, bizim buradan kastetmemiz gereken, yani el-mevkufete ala kitab-ı şari' derken, vücub-u salat, vücub-u zekat, vücub-u savm ve diğerlerini kastetmemiz gerekir. Yoksa hitabın bizzat kendisini değil. Yani vücub-u salat. Öyle kastedersek mana düzgün çıkar. Çıkaralım manayı düzgün. Fıkıh nedir? El-ilm. İdrak etmektir. Neyi? Bil ahkam. Yani Allah'ın hitabını. Allah'ın hitabını. Öyle Allah'ın hitabı ki eş-şer'iyyeti. Ne demek şer'iyye? El-mevkufete ala kitab-ı şari'. Şari'in kitabına dayanan. Şer'i ne demek? Şimdi ahkam. Nasıl bir ahkam? Namazın vücubuna dair bir ahkam. Bak namazın vücubuna dair bir ahkam. Zekatın vücubuna dair bir ahkam. Faizin haram olduğuna dair bir ahkam. İşte o zaman buraya eş-şer'iyyeye böyle yani tefsirine daha doğrusu el-mevkufete ala kitab-ı şari'ye böyle mana vermeniz gerekir. Yani aksi takdirde mana çıkaramazsınız diyoruz. Doğru söylüyor. Yani fıkıh nedir? El-ilmu idraktır neyi? Bil-ahkam ahkamı. Neye dair ahkam? Eş-şer'iyyeti. Yani el-mevkufete ala kitab-ı şari'. Ne demek o? Namazın farziyetine dair ahkam. Namazın vücubiyetine dair namazın zekatın farziyetine dair ahkam ilahi. Bu şekilde bir yorumla buradan da kurtulabilirsiniz diyor. Harace bihi, şer'iyye kaydıyla çıktı ne? El ahkamun akliyyetu. Akli olan ahkam çıkmıştır. Akli ahkam ne? Kel hukme bit temasuli vel ihtilafi. Temasul, bir şey diğer bir şey mislidir demek. Bir şey diğer bir şeye muhaliftir demek. Bunlar nedir? Aklidir. Mesela, Zeyd, Amr'ın neçidir? Mislidir. Neden? Nev'de birleşiyor. Nev'de ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. Onun için onun mislidir demiş. Zeyd, himarın neşidir? Muhalifidir. Neden? Çünkü nev'de ihtilaf ediyorlar. Bu neyle biliniyor? Akılla biliniyor. Yani şer'a ihtiyaç yok bunu bilmek için. Akıl bunu ne yapar? Keşfeder. Dolayısıyla şer'iyye kaybıyla akli olan bu bilgiler ortadan kalkmış. Yani tarihten çıkmıştır. Ve'l-hissiyyetu, hissi olan bilgiler de ilim de tarihten çıkmıştır. Ne gibi? Kel hukme bi hararetin nar. Ateşin sıcak olduğuna hükmetme gibi. Ateşin sıcak olduğuna hükmetmek için şeriatı bilmek şart değildir. Sıcak su elinize değdi mi ateşin sıcak olduğunu anlamış olursunuz zaten. Dolayısıyla ateşin sıcak olduğunu bilme, ateşin sıcak olduğun hükmünü bilme, ona dair bilgi ne değildir? Şer'i değildir. Şer'i kaydıyla o da tarihten çıkar. Daha böyle salahiyyetu, o salahi olan da tarihten çıkar. Ne gibi? Kel hukmi biraf'il fa'ili. Failin merfu olduğuna hükmetme gibi. Bu nedir? Nahif ıstılahındaki bir bilgidir, nahif ilmi bu. Bu da tarihten çıkar, fıkıh değil. Peki. El ameliyyetu. El ameliyyeti. Neydi usul fıkıh şafilere göre? El ilmu bil ahkam-ı şer'iyyeti. Öyle ahkam ki el ameliyyet. Ameli olan. Ne demek ameli? El-mutallikati keyfiyetil amel. Amel keyfiyetine, keyfiyetiyle ilgili olan ahkam. Keyfiyetten maksat nedir? Keyfiyetten maksat es-sıfetül kaimetü bil amel demektir. Amelle kaim olan sıfat demektir. O sıfat da nedir? Vücuttur, nedittir, ibahadır, kerahatır, hürmettir. Daha önce söylediğimiz şeyler. Şimdi fekâce bihi. Bu kayıtla da tarihten çıktı. Yani ameliyye kaydıyla ne? النظريه غير المتعلقه بكيفيه العمل بها يعني بكيفيه العمل عمل keyfiyetiyle alakalı olmayan nispeti nazariye de bu tariften çıkmıştır. Şimdi burada normalde ibarenin akışına göre gelmesi gereken ibare şekli şöyle olmalı. Ama musallık niye o normalin dışına çıktı onu da söyleyeceğiz. Normalde ibare şöyle gelmelidir. Yani fekalece bihi ameliyye kaydıyla çıktı. Ne çıktı? El nisbetu el gayrul mutallikati biha. İbarenin öyle olması lazım. Yani amel keyfiyetine taalluk etmeyen nisbet çıktı demesi lazım. Nisbeti hukmiye çıktı demesi lazım. Onu demedi de oraya özellikle bir nazariye kelimesi koydu Molla Kusrev. Onu neden koydu? Molla Kusrev'in فَخَرَجَ بِهِ اَنْ نَظَرِيَّتُ Tabi burada kastedilen nedir? İrtikadi kelam ilmine dair bütün mesail çıktı demek istiyor burada. O da nasıl çıkıyor? Önce bir nazariyeyi söyleyelim. Ondan sonra onun nasıl çıktığını zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır o da. Şimdi felsefeciler kendilerine göre ilmi ikiye ayırmışlardı. Demişlerdi ki ilim hikmeti ameliyedir, hikmeti nazariyedir. Onlara cevap niteliği taşısın burası diye nazariye kelimesini Molla Kusrev buraya getirdi. Yoksa nazariye kelimesini biz kendimiz kullandığımız bir kelime değil. Bunu felsefeciler kullanıyorlar. Ama buradaki ifademizle onlara red yapıyoruz. Biz de şer'i ilimlerin iki kısım olduğunu, işte birinci kısmın amelle ilgili, ikinci kısmın itikatla ilgili olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onlar itikat demiyorlar da felsefeciler aklı faal diyorlar. Onların kendi görüşleri o. Ama ona ne diyorlar? Hikmeti nazariye diyorlar. Onlar ona hikmeti nazariye, onun mukabili olarak biz de itikadi mesailde hangi kelimeyi kullanıyoruz? Nazariye kelimesini kullanıyoruz. Molla Kusrev'in nazariye kelimesini burada özellikle getirmesinin sebebi onlara mukabil konuşma olduğundan dolayı onu vurgulamak istiyor. Yoksa nazariyeyi biz zaten kullanmıyoruz. Onun için şer'i ilimler de diyor ameli ve nazariye taksim edilir. Ameli dediğimiz şeyler amel-i şakka ile yani meşakkatli amellerle kişi ne yapar? Nefsini kemale erdirir. Bir de ne vardır diyoruz? Nazariye var. Bununla bu nazariye ile kastedilen nedir? Nazariye ile kastedilen irtikada taalluk eden şer'i nisbetlerdir. Yani Allahu vahidun gibi değil mi? Marifetullahi teala vacibetun gibi olan bütün nisbetlerdir. İşte onlar bu tarihten çıkmıştır. Kevucu bil imani ve nahvihi imanın vacip olması gibi yani nazariye el gayrül mutallikati bi keyfiyetil amel dediğimiz çünkü onlar itikada taalluk ediyorlar. Onlar çıktı. Kevucu bil imani ve nahvihi. Ancak burada biri çıkıp şöyle bir itirazda bulunabilir. Diyebilir ki iman kevucu bil iman dedi ya iman nedir? Kalbin ameli değil. Ameldir. Ve vücub vasfı da yok mudur? Vardır, gereklidir. Vücub derken gerekli farz yani, gereklidir. O zaman bunun tarif içerisinde kalması lazım, tariften çıkmaması lazım derse birisi, böyle bir itiraz yaparsa, ona verilecek olan cevap da, buradaki amelden maksat kalbin ameli değil, adaların ameli. Deriz, ona da bu cevabı vermiş oluruz. Peki. Ve vicdaniyat da tariften çıktı. Yani vicdaniyatın ahkamı da tariften çıktı. Ne gibi? Kel ahlaki, ahlak gibi. Fe innaha melekatun nefsaniyetun la tetaallaku bil mubaşarati. Ahlaki olan şeylerin, hiçbir kişinin cömertliği, kimriliği, lakinihi. Bunlar hep ahlaki şeyler. Bu ahlaki şeyler kişide bir takım melekeler, kabiliyetlerdir ki bunlar mubaşereye ne yapmaz? Yani amele taalluk etmez. Kişinin kendinde vicdanında olan şeyler bunlar. Dolayısıyla amele taallukları yoktur. Bil ameliyye deyince, yani el ameliyyeti deyince vicdaniyat da tarifin içerisinde ne olmuştur? Çıkmıştır. min edilletiha. Mübareğin her kelamında birçok şey ifade edilmek isteniyor. Şimdi min edilletiha'ya tutuyor. Molla Kutsev diyor ki mutallikun bil ilmi dunel ahkam. Min edilletiha kelimesi ahkama değil. Ya ilme taalluk ediyor. Molla Kutsev bu açıklamayı niye yapıyor? Bu açıklamayı yapma zorunluluğu niye hissediyor? Bir vehmi ortadan kaldırmak için bunu yapıyor. Nedir o vehim? Şimdi biraz sonra min edilleti hanın altında dört tane ilimden bahsedilecek. İlmullahi, ilmur rasul, ilmu cebrail ve ilmul mukallid. Min edilleti ha kaybıyla bu dört ilim fıkhın tarifinden çıkacak. Min edilleti ha kaybıyla çıkacak. Eğer siz min edilleti ha'yı ilmin kaybı değil de ahkamın kaybı yaparsanız bunların hepsi tarihte kalır. Bunların hepsi nerede kalır? Tarihte kalır. Niye tarihte kalırlar? O konuya da değiniyor. Şöyle bir ifadeci var İzmir'in. Sadece özet olarak onu söyleyeyim. Husulul ahkam minel edille la yesterdimu husulel ilmi biha minel edille. Ahkamın edilleden husulu neyi gerektirmez? Ahkamı edilleden bilmeyi gerektirmez. Bakınız tarihi baştan beri alacak olursak nedir fıkıh? El ilmu. İlim, idrak. Neyi? Bil ahkam. Ahkamı idrak. El şer'iyeti, el ameliyeti. Şer'i ve ameli olan ahkamı. Şimdi ahkama sıfat yapalım onu. Öyle ahkam ki el hasıleti min edilletiha. Delillerinden husule gelen ahkam. Ahkamın delillerden husule gelmesi onu delillerden bilmeyi gerektirmiyor. O zaman Mevla Teala'nın ilmi, Cibril-i Emin'in ilmi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi, Cibril-i Emin'in ilmi ve mukallidin ilmi edilleden hasıl olan ahkamı bilmeye dair değil mi? İdrak etmeye dair değil mi? Bakınız, ilim yani ilim demek farklı bir şeydir. Bu ahkamı edilleden hasıl olan demek ayrı bir şey. Ahkamın edilleden hasıl olması, ahkamı edilleden bilmek demek ayrı şeydir. İzmir'i diyor ki, ahkamın edilleden hasıl olması, ahkamı edilleden bilmeyi gerektirmez. Bu ifade bize neyi veriyor? Demek ki bu dört ilim de nereye girer? Bu tarifin içerisine girer. Peki şöyle deseydik, ilmin kaydı yapsaydı, yani deseydik ki ahkamı edilleden bilmek deseydik. O zaman durum değişir. Ahkamı edilleden bilmek demek, edilleye ne yapmak demektir? Sahih nazar yapmak demektir. Sahih nazar yaptıktan sonra, zaten delil o demek değil miydi? Sahih nazar yaptıktan sonra siz bir matluba ulaşacaksınız. Mevla Teala'nın ilminde böyle bir sahih nazarla matluba ulaşmak yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilminde de yoktur. Geride söylemiştik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi hatsendir. Yani kendisine bir anda verilendir. Yoksa delillere bakıp onları inceleyip de sonuca varma değildir. Cibril-i Emin'in ilmi de aynı şekildedir. Mukallidin ilmi zaten öyledir. O delillerden ahkamı çıkarmaz. Çıkmış olan ahkamı ne yapar? Söyler, nakleder. Dolayısıyla buradaki min edilletiha ahkama taalluk ederse ne olamaz? Ahkama taalluk ederse bu dört ilim tarihten çıkamaz, tarihin içerisinde kalır. İşte o vehmi bertaraf etmek için, böyle akla gelebilir diyor, onu bertaraf etmek için ne diyor? Bu ahkama değil, ilme taalluk ediyor diyor. Peki. بِالْعِلْ دُونَ الْاَحْكَامِ بِمَانَا اَنَّهُ يُنْظَرُ فِي الْاَدِلَّةِ فَيُعْلَمُ مِنْهَا الْاَحْكَامِ Tabi, İlme taalluk edince hangi manada oluyor? İman ennehu yunzaru fil edilleti. Delillere bakılır. Nazar edilir yani. Nazarı biliyorsunuz. Tertib-i umurin malumetin yetevassal ila meçhulin. Yoksa böyle gözle bakmak değildir malumet. Feyulevu minha. O delillerden bilinir. Ne bilinir? Al-ahkam, ahkam bilinir. Dolayısıyla fekaraca ilmullahi teala ve ilmur rasul ve cibriyle aleyhimesselamu ve ilmul mukallid. Daha ne çıktı? Ve ma unime zarureten, zorunlu olarak bilinen ne biliniyor? Kevnuhu mineddin. dinden olduğu zorunlu olarak bilinenler de çıktı. Çünkü orada delile bakmaya gerek yok. Bakınız, herkes namazın farz olduğunu bilir. Hiç ilimle iştigal etmeyen de bilir. Namazın farz olduğunu, orucun farz olduğunu, zekatın farz olduğunu, faizin haram olduğunu, zinanın haram olduğunu, hırsızlığın haram olduğunu, bunlar zaruriyat-ı diniyedir. Ta başında söylemiştik. Hani fıkıh lafzının müsemması nedir o ihtilafta, zandır diyenlere göre bu sual olarak gelen bir şeydi değil mi? Biz onu ne yapmıştık? Bunlar zaten buradaki fıkhın tarifine girmiyor ki demiştik. İşte buna binaen bunu söylemiştik. فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْفُقْهِ عِنْدَهُمْ Şafiilere göre bu fıkıhtan değil. İhtilaf var bunda ha. Ama Şafiilere göre zaruriyat-ı diniye neden değildir? Fıkıhtan değildir. Peki. اَتْتَفْصِيلِيَّتِ Min edilletiha deliller, öyle deliller ki et-tafsiliyyeti, tafsili olan deliller. Malumunuz bir icmali olan delil var, kitap sünnet icma kıyastır. Bir de tafsili olan delil var ki kitaptaki sünnetteki hüküm bildiren her bir sözdür, her bir kelamdır. Şimdi burada hace bihi el-usulu, bu kayıtla, tafsiliye kaydıyla ne çıktı? Fıkhın tarifinden usulün, usul ilmi çıktı. Nasıl çıktı bakalım. Ne gibi mesela? Kel ilmi bi vücubil me'muri bihi mesela. Me'mur bihim vacip olmasını bilme gibi. Bunu usul meselesi olarak aldı. İzmir'in itirazı varsa da o itirazı başkaları kalede almıyorlar. Dolayısıyla bunun gibi. Mesela bunu da başka bir şerhten size nakletmiş olayım. Deşek gidiyor. فَيْذَا قُلْنَا مَسَلًا هَذَا وَاجِبٌ لَنَّهُمْ مَأْمُرٌ بِهِ وَكُلُّ مَأْمُرٌ بِهِ وَاجِبٌ فَهَذَا وَاجِبٌ هَذَا وَاجِبٌ derken هَذَا mükellefin fiilidir. Namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. Her neyse bir tanesi. Namaz diye. Nedir vacibun? Niye? لَنَّهُمْ مَأْمُرٌ بِهِ Bu sugra. Yani لِيَنَّ صَلَاتِ هَذَا مَقْتَ صَلَاتِ ise nedir? مَأْمُرٌ بِهِ emredilendir. Ve kullu me'murun bih vacibun. Her me'murun bih vaciptir. Hâzâ vacibun. Öyleyse bu vaciptir. Yani namaz vaciptir. Namazın vücubu fıkhın bir meselesi değil. Namazın vücubu aslında fıkhın bir meselesi. Ama bunu neyi kullanarak yaptık? Usulden bir kaideyi bu kıyasta kübra yaparak yaptık değil mi? Dolayısıyla o usul, yani me'muru bih, vaciptir dediğimiz bu usul, bu tariften çıkmıştır. O fıkıh değildir. Niye? Çünkü bu delil, şimdiki yapmış olduğum bu delil, bu kıyastır. Kıyas ise nedir? İcmali delil. Yani siz usul ilminin o kavaidini ne yapıyordunuz matlubi fıkhiye ulaşmada? Kıyasta kullanıyordunuz. Yani kıyasın kübrası yapıyordunuz. İşte bu kıyastır. O zaten sugra nedir diyorduk? Sehletül husul. O kübradan çıkıyor diyorduk. Dolayısıyla orası usul. O zaman bu usul dediğimizde bu kıyas, kıyas ise tafsili delil değil, icmali delildir. Dolayısıyla tarihten çıkar. Daha ne çıkar? Vel hilafu. Hilaf ilmi de çıkar. Cedel ilmi. Hilaf ilmi derken neyi kastediyor? Yine başka bir şerhten bunu naklediyorum size. وَهُوَ لَيْسَ مِنْ عِلْمِ الْاُصُولِ بَلْ هُوَ مِنْ مُنْحَقَاتِ عِلْمِ الْاُصُولِ Cedel ilmi, yani hilaf ilmi, usul ilmi değildir. Belki usul ilmine mulhaktır. Ne demektir hilaf? Hilaf, muktazi ve nafi ile şer'i delillere bakmadan fıkhi bir meseleyi ispat etmek. Bakınız, muktazi, ikisine de misal vereceğim size. Muktazi ve nafi ile fıkhi delillere, delillere bakmadan fıkhi bir meseleyi ispat etmedir. Bakınız ispat ediyor şimdi. Önce size muktaziye veyahut da nafiye misal vereyim. Mâbul medyûn vücide fîhî ennâfî lizzekâ. Borçlu adamın malında zekatı nefyeden, zekat vermeyi nefyeden bir şey bulundu. Nedir o borç? Ve kullu mâ vücide fîhî nâf Nafi, Nafi'nin kendisinde bulunmuş olduğu her borç, zekatı nefyeden tabi, la yecibu fihi zekat, onda zekat vacip olmaz. Öyleyse malul medyun, la yecibu fihi zekatu. La yecibu fihi zekatu. borçlunun malında zekat vacip olmaz. Borçlunun malında zekat vacip olmaz, fıkhi bir sonuçtur. Fıkhı mesai dediğimiz meşgelelerden bir tanesidir. Peki biz bunu neyle ispat ettik? Biz bunu nafi ile ispat ettik. Yani hilaf dediğimiz oydu, nafi ile ispat ettik. Ancak bu kıyastır. Kıyas ise icmali delildir. Biz halbuki ne diyoruz? Tafsili min edillete tafsiliyeti diyoruz. Dolayısıyla bu hilaf ilmi de çıkar. Bu nafinin misali idi. Muktazi'ye de ayrıca bir misal okuyayım size. Muktazi'de de fîzâ kulna hulikün nisâ-i mâlun yecibu fîhî tecibu fîhî zekât. Kadınların süs, ziynet eşyası olan altın ve gümüşler maldır. Biz Hanefilere göre onlarda zekat nedir? Vaciptir diyor. Niye? Şimdi muktazi yapacağız. Bakın. لِيَنَّهُ مَالٌ مُجِدَ ف۪يهِ الْمُقْتَض۪ي Suhrab. Çünkü kadınların süs eşyası olarak kullanmış olduğu süs, ziynet olarak süs demeyeyim de ziynet olarak süs de girer ona ama ziynet olarak kullanmış oldukları altın ve gümüşten mallar da ne var? Muktazi var. Muktazi nedir? Altın ve gümüşün nisap miktarına ulaşmasıdır. Bunu isterse kullansın, ister süs olarak taksın, isterse altını evinin bir tarafına atsın. Hiç fark etmez bize göre. Orada muktazi var. Nisaba ulaşmıştır çünkü. Ve kullu mabudide fihil muktazi. Kendisinde muktazi bulunan her şey tecibu fihi zekatu. O zaman huligin nisa tecibu fihi zekatu. Bakınız muktazi ile ne yaptık? Kıyas yoluyla süs kadınların ziynet eşyalarında, altın ve gümüşlerinde zekat olduğunu ispat ettik. Ya zekatı ve atül zekatı ben de ispat edebilirsiniz, öyle değil mi? Biraz önce dediğim, şer'i delile gitmeden ne yapıyorsunuz? Muktazi ile fıkhi bir meseleyi ispat etmenin adı zaten hilaf. İlm-i hilaf dediğimiz budur. Ama burada da kıyas yaptık. Kıyas nedir? İcmali delil. Halbuki bir tafsili delil demiştik. Dolayısıyla bununla o da tariften çıkmıştır. Yarın inşallah biraz daha kolay bir meşhur okuyacağız. Ondan sonra da daha da rahatlamış olacağız. Allah nasip ederse. Yok hayır. Muktazı gene şeyin içerisinde, fıkhın içerisinde. Şimdi bir bu şeyden, fıkıhtan son bölümde bir yer kalmıştı. Hem onu okuyayım, hem de size Hıyar-ı Ayt'tan da biraz bölüm okuyayım inşallah. Ve men mâte ve lehu hıyâr-ı rukyeti batale hıyâr-ı. Bunu okumuş muydu? Neyse oradan alalım. Kim ölürse ki ve lehu hıyâr-ı rukye, hıyâr-ı rukyet hakkı varken bir kimse bir malı görmeden satın aldı, daha sonradan da görmeden öldü. Yani bu adam hıyar rukyet malı görme hakkı varken onu kullanamadan öldü. Peki bu hak varislere intikal eder. Onu söyleyecek. Batale hıyar. Onun bu muhayyerliği batıl olur. Varislerine intikal etmez. Nedir bunun manası? Akit lazım olur demek. Yani bir kimse bir malı görmeden satın alsa daha sonra malı gördüğünde muhayyerliği var. Yani isterse akdi onaylar çünkü belirlenen vasıflarda görür ve aklı onaylar. Belirlenen vasıflarda görmezse aklı da ne yapabilirdi? Bozabilir. Bu hakkı var. Ama adam malı görmeden satın aldı. Ondan sonra da görmeden vefat etti. Bu görme muhayyerliği varislerine intikal eder mi? Hayır etmez. Peki ne olur etmez de? Akit lazım. Muhayyerliği batıl olur. Yoksa akit değil, akit lazım olur. وَلَمْ يَنْتَقِلْ اِلَى وَرَكَتِهِ Bu muhayyerlik varislerine intikal etmez. Ne gibi? Kıyar-ı şart. Kıyar-ı şartta olduğu gibi. Kemamerra. Kemamerra orada ne demişti? لَنَّهُ لَيْتَ لَهُ اِلَّا مَشِئَةٌ وَاِرَادَةٌ فَلَا يُتَصَوَّرْ اِنْتِقَالُهُ وَالْاِرْقِ فِي مَا يَقْبَلُ الْاِنْتِقَالَ Kemamerra dediği o. Çünkü kıyar-ı şartta, kıyar-ı şart dediğimiz şey nedir? O kişinin bir iradesini ortaya koyması, dilemesidir. Bu iradeyi ortaya koyma, dilemenin kişinin ölmesiyle varislere intikali tasavvur bile edilemez. Neden? Çünkü intikal dediğimiz şeyler, yani varişe intikal eden şeyler nedir? Tasavvur edilebilen şeylerdir. Bunların tasavvuru söz konusu değil. Bu da aynı şekilde. Yani kişi malı görmeden satın aldı. Gördüğü zaman bu hayyerdi. Aslı onaylayacak veyahut da bozacaktı. Ama bunu yapamadan öldü. Görmeden öldü çünkü. Peki varışa intikal etti dese hıyar-ı şart. Ne intikal etti varışa? Kanaat ortaya koyma. İşte kanaat ortaya koyma dediğimiz şey mal gibi intikali kabul eden şeylerden değil. Onun için batıl. وَمَنْ رَعَى شَيْئًا سُمَّ اَكْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّتٍ Kim bir şeyi görür, bir müddet sonra da onu satın alırsa, şu konumuz kıyafet malumun, görme muhayyer. Bir kişi bir malı, mesela bir arabayı veyahut da başka bir şey olsun, herhangi bir mal, onu ne yaptı gördü. Gördü ama gitti almadı onu. Daha sonra o malın sahibine diyor ki, senin şu malını hani şu dükkanın şu veyahut da şu araba neyse artık, onu kastederek, gördüğü malı kastederek, onu satın aldım dese, o da sattım dese, akit anında ortada mal yok ha, görmüyorum. Ama daha önceden o malı ne yapmıştı? Görmüştü. O malı satın alsa bir müddet sonra, وَوَا يَعْلَمَ اَنَّهُ مَرْكِنْ يُهُ Müşteri biliyor ki, o satın aldığı mal, daha önceden görmüş olduğu maldır. Bunu da biliyor. Böyle satın alsa onu, bakarız. فَاِنْ كَانَ بَاقِيَنْ Eğer o önceden görüp sonradan görmeden satın aldığı bu mal daha sonra kendisine getirilip teslim edildiğinde duruyorsa o mal nasıl duruyor? Ala sıfetilleti ra'ahu önceden görmüş olduğu sıfat üzere duruyor. Bir değişikliğe uğramamış. Hakikaten gördüğü gibi duruyor. Böyle olursa felâfi alır. Vakit lazımdır. Bunun görme muhayyerliği yoktur. Oldu mu? Görme muhayyerliği yoktur. Gördü olup görme muhayyerliği görmesiyle bitti. Neden? Çünkü daha önceden görmüş olduğu vasıfta zaten var. Değişikliğe uğramamış. Niye diyor zaten? لَنَّ الْعِلْمَ بِيَوْفَاتِهِ Satın aldığı malın vasıflarını bilmesi حَاصُلُ النَّهُ بِيَقُبْئِتِ السَّابِقَةِ Önceki görme ile onun için nedir zaten? Hasıldır. O malın vasıflarını biliyor. وَبِفَوَاتِهِ يَسْبُتُ لَهُ الْخِيَارِ وَبِعَدَمِ فَوَاتِهِ لَا يَسْبُتُ لَهُ الْخِيَارِ Öyle değil mi? O vasıfları bilme ortadan kalksa idi o zaman bunun için muhayyellik sabit olurdu. Vasıfları bilmenin ortadan kalkması nasıl olurdu? O malın tahayyürüyle olurdu. Daha önce gördüğü vasıflarda değil de bir takım değişikliklere uğramış olarak olsa idi olurdu. O el-ilmu bi-evsafihinin olmaması. Ama biz metinde nasıl takdir ettik meseleyi? Aynı şekliyle duruyor diye takdir ettik. O zaman muhayyerliği yoktur. Ama bir fevâtiyyetü lehul hıyârıha. Keza aynı şekilde müşteri için muhayyerlik sabit olur. Ne zaman izâlem ya'lem ennehu mer'iyyuhu. Görmeden satın aldığı bu malın daha önceden görmüş olduğu mal olduğunu bilmeden alırsa gördüğünde muhayyerliği var. Velev ki evsafı değişmemiş olsun ha. Niye? Gâdemir rıbâ bihi. Çünkü o mala ne şey yok? Rızası yok. Akit esnasında adam görmeden bir malı alıyor. Kişinin görmediği mala rızası olmayabilir. Dolayısıyla gördüğünde benim düşündüğüm vasıflarda veya bana anlatılan vasıflardadır der. Akdi onaylar veya da bozabilir. Ve imecide humuta gayren eğer o malı değişmiş olarak bulursa yani daha önceden görmüş olduğu bir malı daha sonradan satın aldı biliyor da hem de satın aldı yani görmüş olduğu mal olduğunu ama mal getirilip kendisine teslim edildiğinde bakıyor ki önceden görmüş olduğu vasıflarda değil bu. Vasıfları değişmiş. Eğer tegayir olursa, öyle bulursa onu felehul hıyar. O zaman müşterinin hıyar rukyet, hıyar layık değil ha. Hıyar rukyet hakkı var. Niye? لَنْهُ بِتَغَيُّرِ سَارَكَ اَنَّهُ لَنْ يَرَهُ Çünkü mal değişime uğramasıyla sanki bu adam, bu müşteri daha önceden o malı görmüş gibi. Dolayısıyla gördüğünde hıyarlık hakkı var. Ve yine ihtilafa eğer satıcı ile müşteri ihtilaf ederlerse ne de bir tagayyuri malın değişikliğe uğradığında demek ki rukyetli ihtilafları yok. Yani bir kişi daha önceden görmüş olduğu malı o malı görmeden satın alırken o mal olduğunu bilerek satın alsa ama görmüyor tabii satın alırken. Alsa daha sonradan bunu müşteri de biliyor. Satıcı da biliyor. Neyi biliyor? Bu kişi buna hangi malı satıyor? Daha önceden bu adamın gördüğü malı ben ona satıyorum. Satıcı da bunu biliyor. Müşteri de biliyor satın aldığı malın o olduğunu. Ama mal kendine teslim edildiğinde müşteri diyor ki bunun vasıfları değişmiş. Ne demek istiyor? Benim hıyar-ı et hakkım var demek istiyor. Ama satıcı da diyor ki hayır, bunun vasıfları değişmedi. Sen daha önce nasıl gördün ise bu mal aynı o şekliyledir. O da ne demek istiyor? Satıcı ne demek istiyor? Senin muhayyerlik hakkın yok demek istiyor. Akit lazımdır, vereceksin parayı, malı alıp götüreceksin demek istiyor satıcı. Böyle olursa kimin sözüne itibar edeceğiz? Fel kavlu lil bâyi'i. Satıcının sözüne yeminiyle beraber, değişmediğine dair yemin etmesiyle beraber onun sözüne itibar edeceğiz. Neden? Yani tahayyüre hadisun. Çünkü o malın değişikliğe uğraması, müşteri onu daha önceden görmüştü. 22 gün sonra onu satın aldı. Bu süre içerisinde bu malın değişikliğe uğraması nedir? Hadis. Yani görmesinden sonra meydana gelen bir fiil. Halbuki ve sebebul lüzum, akdin lazım olma sebebi ise nedir? Zahirun, zahirdir. Akdin lazım olma sebebi nedir o sebep? Üç şey söyleyebiliriz o sebep hakkında. Birincisi sebebul lüzumul akd, yani ve huve rukyetü cüz'in minel makud aleyh. Hani bu makud, satın aldığı bu mal kendisine getirildiğinde oradan bir parçayı bile görmek nedir? Bir parçayı bile görmek nedir? Akdin lüzumuna sebeptir diyor. Bu pek doyurucu bir görüş değil. Ama şu ikisi doyurucudur. Bakınız diyor ki اَرْرُقْيَةُ السَّابِقَةُ önceden görme. Hani iki gün önce görmüştü diyoruz ya, o önceden görme bu akdi satın aldığında akdin lazım olmasının neşidir? Sebebidir. Veyahut da اَلْبَيْقُ الْبَاقْتُ اَلْخُلُقْ اَلْقَالِ hani شُرُوطُ الْمُفْسِدَ veya bu adam bu kişiyle öyle bir akit yaptı ki onu ifsad edecek şartlardan hali olan bak yani kesin bir akit yaptı. Zahir olan bu değil mi? Müşteriyle satıcı arasında zahir olan bu değil mi? Kesin bir akit. Peki müşterinin iddia ettiği şey nedir? Sonradan meydana gelen bir hadise. Biri zahir, biri sonradan meydana gelen bir hadise. Biz neye göre hüküm veririz? فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالْظَاهِرِ söz, zahire tutunan kişinin sözüdür. Dolayısıyla burada satıcının söz, satıcı zahire tutunuyor. Onun için yeminle beraber onun sözü makbuldür diyor. Ancak بِخِلَافِ مَا اِذَا اَخْتَلَفَاتِ الرُّقْيَةِ rukyet konusunda ihtilaf etmeleri buna aykırıdır. Ne demek rukyet konusunda ihtilaf etmeleri? Satıcı diyor ki sen gördün bu malı. Müşteri de diyor ki ben bu malı görmedim. Ne demek istiyor müşteri? Ben bu malı görmedim diyor. Yani benim muhayyelik hakkım var. Satıcı da diyor ki sen bu malı gördün. Ne demek istiyor yani? Senin muhayyelik hıyar rukyet hakkın yok şu anda malı gördüğünde demek istiyor. Böyle bir ihtilaf olursa bu yukarıda anlattığımıza aykırıdır. Ne demek istiyor aykırıdır? Yani burada müşterinin sözüne itibar edeceğiz demek istiyor. Neden? لِأَنَّهَا çünkü رُؤْيَتْ اَمْرٌ حَادِسٌ görmek işi nedir? Hakikaten hadis bir iştir. Yani kişi bir başkasına ait olan malı görmesi nedir? Tabiatıyla olan bir hadise değil. Sonradan gördü, onu görmüş oldu. Sonradan vücuda gelen bir iştir. وَالْمُشْتَرِي müşteri ise يُنْكِرُهُ satıcı gördüğünü iddia ediyor değil mi? Bu emre hadis. Müşteri ise bunu inkar ediyor. Ben görmedim diyor. O zaman fel kavlu bil münkir yani bil müşteri. El kavlu kavlul münkir ma yeminihi değil mi kural? Dolayısıyla burada müşterinin sözüne itibar edilir. İsterseniz başlıkta kalalım. Yarın bundan biraz Rabbim okuruz inşallah. Elhamdülillah.